Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, Hakikat Yolculuğu'nun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkam, muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan, biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam, kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki nedenini. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biriniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenini konuştuğumuz serideyiz. Bu 18 maddede bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını o üniversite sınavına ayırmaları yer alıyordu. İkinci sırada ise en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, bu da yetmezmiş gibi 90'lardan itibaren dershane sisteminin kaliteli öğretmenlerimizi okullardan çekmesi, özel okullarında devlet okullarındaki kaliteli öğretmenlerin transferi sonucunda öğretmen kalitemizin düşmesi yer alıyordu. Okullarımızda, ülkemizde, topyekün eğitim hayatımızda şahit olduğumuz bütün bu şiddetin, cinnetin, nefretin ve zilletin sebebi olan üçüncü maddemize geçen hafta başlamıştık. Sınıf ortamının bozulması ve buna karşın okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliği, etkisizliği ve yetkisizliği. Aziz dostlarım, eğitim bir ülkenin geleceğidir. Bir ülke öğretmenin çapından bir milim daha fazla büyüyemez. Bir adım daha ileriye gidemez. Hal böyle olunca hem YÖK, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem devlet büyüklerimiz, hem eğitimci akademisyenlerimiz, hem de biz gariban velilerin bu konuyu en birincil ve en önemli gelecek meselesi olarak kabul etmesi elzemdir. Bugün eğitim meselemizin bu büyük başlığında sınıfın sessiz çöküşünü, öğretmenin yalnızlığını, okulun yetkisizliğini ve bütün bunlara yol açan disiplin krizini konuşacağız. Sınıf disiplini eğitim kalitesi açısından çok önemlidir aziz dostlarım. Çünkü disiplin sadece sessizlik değil, öğrenmenin gerçekleşebileceği psikolojik ve bilişsel düzenin kurulmasıdır. Disiplin eğitimin temelidir. Binanın temeli nasıl üstteki yapının sağlamlığını, sürdürülebilirliğini, güvenini sağlıyorsa, bir eğitimin altyapısında temel olarak atılan disiplin de o temelin üstüne inşa edilen bilgi, bilgelik, ilim, irfan ve erdemin sürekliliğinin garantisidir. Dağınık, güvensiz, belirsiz ve sürekli konuşmaları bölünen bir sınıfta öğrencinin dikkati öğrenmeye değil, kendini korumaya, arkadaşlarını izlemeye, öğretmenin tepkisini ölçmeye ve ortamı okumaya gider. En sonunda da ortama uymaya gider. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır ve sararır. Temple Üniversitesi'nden Margaret Wang'ın, Illinois Üniversitesi'nden Herbert Wahlberg'in Toward a Knowledge Base for School Learning, yani okul öğrenimi için bir bilgi tabanına doğru adlı eğitim araştırmasında öğrenmeyi etkileyen eğitimsel, psikolojik ve sosyal değişkenler 61 uzman görüşü, 91 meta analiz ve 179 araştırma derleme üzerinden incelenerek Stanford'un da katkısıyla sınıf içi süreçlerin öğrenci başarısındaki merkezi rolünü ortaya koymuştur. Bu araştırmaya göre iyi sınıf disiplini öğrencinin dikkatini, çalışma belleğini, öğrenme enerjisini ve geleceğe dair ümitlerini, okulla olan aidiyetini koruyor. Öğretmen, sınıfta sınırları, beklentileri, geçişleri, davranış normlarını net kurduğunda öğrencinin zihnindeki yük azalıyor. Öğrenci, öğretmenin yapması gereken işlere kafa yormadığı için de ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım, burada güvende miyim, şimdi benim ne yapmam gerekiyor gibi sorularla enerjisini harcamıyor, dikkatini dağıtmıyor. Groningen Üniversitesi'nden Henke Koppershock'un Truth, Harms ve Hoster de Boer da var bu çalışmada. Sınıf yönetim stratejileri ve sınıf yönetimi programlarının öğrencilerin akademik, davranışsal, duygusal, motivasyonel sonuçları üzerine etkisinin meta analizi adlı çalışmasında sınıf içi bu dört araştırmacı yönetim stratejilerini inceliyorlar. Ve öğrencilerin akademik, davranışsal, sosyal, duygusal, motivasyonel sonuçları üzerinde sınıf yönetimi stratejisinin etkisini inceliyorlar. Özellikle bu araştırma, bu meta analiz, akademik, davranışsal ve sosyal duygusal çıktılarda sınıf ortamı düzeldikçe anlamlı, olumlu etkilerin bulunduğu çıktısına ulaşıyorlar. Fakat burada aziz dostlarım, kritik nokta şu, kaliteli sınıf disiplini korkuya dayalı kontrolü değil, saygılı otoriteyi, açık sınırı, tutarlı ilişkiyi ve öğrenmeye adanmış bir ortak kültürü ifade ediyor. Ben bunu hani Allah'tan korku değil, huşu, haşyet, takva, onu üzmemizden korkma olarak hani sufiler böyle çok güzel bir şekilde izah ederler ya, aynen öyle. Hani yakacak, mahvedecek, zulmedecek, ondan sonra eziyet çektirecek, işkence yapacak bir Rab'den ziyade Allah'ı bu konuda üzmüş olmanın kalbimizdeki sıkıntısı bizi ona bağlarsa bu bağ çok daha kutsal bir bağ olur. Haşa, teşbihte hata yok. Aynen böyle. Sınıftaki ortamda öğretmenin kurduğu bu yapı da şimdi işte sopasını kaldıracak, şimdi oradan kafamıza bir şey atacak değil. Ya bu kadar tatlı anlatıyor, bu kadar iyi hazırlanmış, bu kadar bize yürek özetiyor, bu kadar geleceğimizi düşünüyor. Biz bu öğretmenimize kıyamayız, bu öğretmenimizi üzemeyiz kaygısında olmasıdır buradaki disiplin. Harvard'ın da bu konuda yaptığı bir araştırma var. Öğrencinin özgürlüğünü azaltan bir baskı değil, öğrenme hakkını koruyan pedagojik bir emniyet kemeri olduğunu söylüyor. Özellikle Marzano ve sınıf yönetimi üzerine yaptıkları çalışmalardaki ekibi, etkili yönetimin net beklenti, öğretmen-öğrenci ilişkisi, uygun düzeyi yönlendirme ve işbirliği dengesiyle kurulduğunu vurguluyorlar. Yani iyi disiplin, öğretmeni kontrol eden kişi olmaktan çıkartıyor, sınıfı herkesin öğrenme hakkının korunduğu yüksek kaliteli bir gelişim iklimine dönüştürüyor. Aziz dostlarım, kadim geleneğimizde ve Osmanlı eğitim anlayışında da disiplin, bugünkü dar anlamıyla ceza ve kontrol değil, her şeyden evvel bir edep meselesiydi, ahlak meselesiydi, erdem meselesiydi, irfan meselesiydi. Ölçüyü, hürmeti, sorumluluğu, nefis terbiyesini içerirdi. Sıbyan mektebinden medreseye, Enderun'dan lonca ve ahilik terbiyesine kadar eğitim yalnızca bilgi aktarmayı değil, insanın davranışını, sözünü, oturuşunu, kalkışını, mesleğe ve topluma karşı ahlakını da inşa etmeyi hedeflerdi. Yani insanın bilgisini değil, insanın kemalatına odaklanırdı kadim eğitim felsefesi. Özellikle Enderun'da disiplin, kabiliyetli bir çocuğun sadece zeki değil, ölçülü, sabırlı, dayanıklı, saygılı, tevazulu ve devlet toplum sorumluluğunu taşıyan bir şahsiyet haline getirme aracı olarak görülürdü. Şimdi Allah rızası için bütün dikkatinizi istirham ediyorum. İşte bu yüzden Osmanlı'da eğitim kalitesi sadece ne kadar bilgi öğrendi, öğretildi sorusuna değil, o bilgiyle nasıl bir insan olduğu sorusuyla ölçülürdü. Şapkanızı önünüze koyun, elinizi vicdanınıza koyun ve şu andaki test sistemiyle üniversite sınav sürecinde 4+4+4'te 12 yıl biz bu çocukları ne şekilde şartlandırıyoruz, neler yüklüyoruz ve ne bekliyoruz? Dolayısıyla bu anlattıklarımı, ya Münir hocam okul mu kuruyoruz, öğretmen mi çalıştırıyoruz, bizim eğitimle falan bir alakamız yok diye kulak arkası etmeden lütfen dinleyin aziz dostlarım. Bu sizin geleceğinizle alakalı, bu sizin ülkenizin, yaşadığınız ülkenin geleceğiyle alakalı, bu doğacak torunlarınızın geleceğiyle alakalı çok önemli bir programdır. Bugün 18 milyon öğrencimiz ilk orta lisede, buna 7 milyon da üniversite öğrencilerini eklediğimiz zaman 25 milyon öğrenci yapar. Yani bunların bir anne bir babası varsa zaten 75 milyon yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Çift kardeş olanlar falan vardır bunların içerisinde. Hani nereden bakarsak bakalım ülkenin yarıdan fazlasını ilgilendiren, tabii ki %100'ünü ilgilendiriyor ama hani burada emekli kardeşlerimiz hemen ya hocam biz unumuzu eledik, eleğimizi astık, bizi ilgilendirmiyor demesinler. Onların da bu yetişen ya da yetişemeyen neslin kapasitesi ve kabiliyeti sonucunda ne kadar maaş alacakları ya da almayacakları da yine bu eğitim felsefesiyle belirleniyor. Yani bu ülkenin geleceğiyle alakalı bir programdır. Beni lütfen o kulakla, gönül kulağıyla dinleyin aziz dostlarım. Dolayısıyla disiplin, kadim eğitim geleneğimizde öğrenmenin dış kabuğu değil, ilim ile edebi, maharet ile ahlakı, yetenek ile hizmet bilincini birleştiren mezzeden bir medeniyet terbiyesiydi. Logoterapi dediğimiz anlam terapisi çalışmasıyla tanınan Avusturyalı psikiyatrist, nörolog, yazar, düşünür Viktor Frankl'in insanın en zor şartlarda bile anlam arayışıyla ayakta kalabileceğini anlatır. İnsanın Anlam Arayışı kitabında. Viktor Frankl'e göre insanı sadece başarı, haz ya da dış ödül taşımaz. İnsanı asıl taşıyan şey yaşadığı zorluğun içinde bulduğu anlamdır. Bu bakış sınıf ortamı için de çok kıymetlidir aziz dostlarım. Sınıfta disiplin sadece dış düzen değildir. Öğrenciye burada bir anlam var, burada bir emek var, burada bir saygı var. Her şeyden evvel burada bir sistem var dedirten bir öğrenme zeminidir. Anlam kaybolduğunda sınıf yük olur, anlam görünür olduğunda sınıf bir sorumluluk alanına dönüşür. Malumunuz, sosyal deney olarak bunu birçok dünyanın birçok ülkesinde yapıyorlar. Psikolojik olarak da ismini hatırlayamadım bu deneyin ama inşallah bulurum. Çok böyle pis, dağınık, düzensiz bir yere bir tane çöp atıyorlar. Bir saat sonra falan baktıklarında orada kocaman bir çöp yığını oluyor. Çok temiz, düzenli, temiz, böyle tertipli, düzenli bir yere de bir çöp bırakıyorlar, bir parça. Birkaç saat sonra baktıklarında oradaki çöp ikilenmiyor. Yani temiz olan yerde bir tane çöp olsa bile insanlar ya biri yanlışlıkla bırakmıştır ya da bu çöp değildir diye bakarak olumlu bakıyorlar. Mekanla eşyanın, mekanla insanın bir anlam bağı vardır. Ama bir sınıfta nasıl olsa her şey dağınıksa, sistem yoksa, herkes kafasına geleni söyleyebiliyorsa, öğretmen baskılanıyorsa Allah muhafaza, zaten her şey çılgına dönmüştür orada. Dolayısıyla disiplin, bilginin sınıfta tutunmasını sağlayan ahlaki zemindir. Gerçekten eğitim yapısının çimentosudur, temel taşıdır. Bilginin ana harcıdır, gönül mayası ve ruhsal omurgasıdır. Disiplin olmadan eğitim olmaz, olamaz. Aziz dostlarım, şimdi öğretmenin iş dünyasına bu şartlar altında biraz daha yakından bakalım isterseniz. Bir öğretmen neden çaresiz hisseder kendisini? Çünkü çoğu zaman mesele bilgisizlik meselesi değildir. Öğretmen sınıf yönetimi bilmiyor olabilir mi? Elbette bazı öğretmenlerin gelişim ihtiyacı olabilir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de mesleki gelişim yıllık, aylık, haftalık, günlük, hatta yaşadığı her vakaya göre anlık bir gelişim gerekebilir. Ama bugün şahit olduğumuz kadarıyla birçok öğretmenimizin yaşadığı çaresizlik yöntem bilmemekten değil, çok daha derin bir yerden geliyor. Yetki var gibi görünüyor ama kullanılamıyor. Kağıt üzerinde yönetmeliklerimiz var. Kağıt üzerinde disiplin sürecimiz var. Kağıt üzerinde okul kurallarımız var. Kağıt üzerinde öğretmenin ne yapıp ne yapmayacağıyla alakalı bir konum bilgisi de var. Ama sınıfta bir kriz çıktığında öğretmen şunu soruyor: ben bu yetkiyi kullandığımda gerçekten desteklenecek miyim? İşte mesele de burada düğümleniyor. Öğretmenin çaresizliği çoğu zaman bilgisizlikten değil, yetkisinin karşılık bulmamasından kaynaklanıyor. Bir öğrenci, sosyal medyada sürekli görüyoruz ve bu son dönemde bu inanılmaz arttı. Sınıfta sürekli dersi bölüyor, öğretmen uyarıyor, öğrenci tekrar ediyor, öğretmen idareye bildiriyor. İdare ne diyor? Hocam biraz idare edelim diyor. Veli çağrılıyor, veli çocuğunu savunuyor, öğretmene şarlıyor, yönetime kızıyor. Öğrencisini almakla tehdit ediyor. Okul o velinin verdiği paraya muhtaç halde hissediyor kendini. Aman kaçmasın, aman kardan zarar etmeyelim diye olayın üstü örtülüyor. Ondan sonra sizce okullarda akran zorbalığı ve çeteleşme neden oluyor? Buyurun size sebep. En sonunda da öğretmen olayı açıklamak zorunda kalıyor. Sınıfa geri dönüyor. Boynu bükük bir şekilde. Hiçbir ceza yok, hiçbir tedbir yok. Peki öğrenciler burada ne öğreniyor? Ya bu hocanın sözü tek başına yeterli değil. Biz bir şekilde yönetime gidersek, hocanın da zaten böyle bir iki olayı var, bunu da söylersek, öğretmen peki ne öğreniyor? Ben yalnızım. Benim arkamda kimse durmuyor. Benim başım böyle doğrucu Davut olursam hep belaya girecek sözünü öğreniyor. Sınıf ne öğreniyor? Kurallar pazarlığa açık. Parayı veren düdüğü çalar, istediğimiz gibi davranabiliriz de öğreniyor maalesef sınıf. Aziz dostlarım, öğretmen artık sadece ders anlatmıyor. Her uyarısını açıklamak zorunda kalıyor. Her sözünün yanlış anlaşılma ihtimali düşünüyor. Ve her disiplin müdahalesinde veli ne der, idare ne der, milli eğitim ne der, sosyal medya ne der, şikayet edilir miyim, müfettiş kaygısına maruz bırakılır mıyım, bunları taşıyor. Endişe enerji tüketicidir, psikolojide ana kuraldır. Bu kaygı, bu endişe öğretmenin doğal otoritesini de, moral motivasyonunu da zayıflatır. Eğitim psikolojisi bize şunu söylüyor: sürekli yüksek stres altında çalışan bir insanın karar kalitesi, duygusal dengesi ve mesleki enerjisi zayıflar. Yani ilk aldığınız öğretmen Allame-i Cihan olsa, sınıfta birkaç böyle tereddütlü müdahale edilen olay yaşadığında ondan siz kararda, duyguda, enerjide beklemeyeceksiniz. Öğretmen sınıfa sadece bilgisiyle girmez, enerjisiyle de girer. O enerjiyi tüketirsek öğretmen ya sertleşecektir ya da susacaktır, mekanikleşecektir. Bugün gördüğümüz öğretmenler şiddet mağduru öğretmenler, şiddette sınıf içinde maruz kalmış öğretmenler. Acımızın büyüklüğünü hissediyor musunuz aziz dostlarım? Bir sistem okulunda, eğitim camiasında, sınıfında, öğretmeninin de huzurunda o sınıfın disiplinini koruyamıyorsa yandı gülüm keten elma, geçmiş olsun gerçekten. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını düşünün ve öğretmenin istediği de yenir yutulur bir şey değil yani. Oturun çocuklar, ses yapmayın çocuklar, dersinizde çalışın çocuklar değil. Kimin evinde Kur'an-ı Kerim var? Kur'an-ı Kerim mi demezlerdi onlar, hoş ya. Kimin evinde Kur'an var? Kimin dedesi Arapça Kur'an okuyor? Kimin dedesi Arapça ezan okuyor? Allah vere söyleme. Allah vere böyle bir öğretmene, ya öğretmenim sen ne diyorsun? Bu benim inancım, bu benim dinim, bu benim özgürlüğüm. bu konudan halt edersin, sana bir şey söylemek düşmez. Benim dedem çatır çatır Kur'an-ı Kerim okuyor, çatır çatır Arapça ezanını okuyor, çatır çatır namazını kılıyor. Bundan sana ne dediğini bir düşünsenize yani. O öğrencinin başına ne gelir? Şimdi bırakın böyle inançla ilgili, ahlakla ilgili, veliye müdahaleyle ilgili, ailenin yaşam tarzına müdahaleyle ilgili bir öğretmen konuşmasını, derse biraz daha fazla çalışmasını, kılık kıyafetinin daha düzgün olmasını, davranışlarının daha edepli olmasını isteyen bir öğretmene karşı veli okulu basıyor. Bilmiyorum. Yani bu işin içinden çıkmakla alakalı epey bir yürek özettim, bir serideyiz. Umarım bu 18 maddenin hepsi açıklandığında eğitim camiamızda en azından yetkililere sesimiz ulaşıyorsa ya da yetkililer üzerinde etkili olanlara sesimiz ulaşıyorsa ya da ne yetkili ne etkili ama bundan sorumlu olan velilerime, öğretmenlere, öğrenci kardeşlerime, okul yönetimine sesim ulaşıyorsa inşallah onların desteğiyle daha iyi bir eğitim öğretim yılı Eylül'de başlar. Aziz dostlarım, her sert öğretmen güçlü değildir. Her sessiz öğretmen de sabırlı değildir. Bazen sertlik çaresizlikten, sessizlik de tükenmişlikten doğar. Finlandiya eğitim modeli, eğitim reformu ve eğitimde eşitlik çalışmalarıyla tanınan Fin eğitim bilimci, yazar, araştırmacı Pasi Sahlberg, ki Türkçe'de iki eseri de var, güven temelli eğitim yaklaşımı burada çok kıymetli. Sahlberg'in güven temelli eğitim yaklaşımı. Sahlberg, güçlü eğitim sistemlerinin sadece sınav, denetim ve rekabet üzerine değil, öğretmene duyulan güven, mesleki özellik ve toplumsal eşitlik üzerine kurulduğunu vurgular. Demek ki öğretmene bir güven duyulacak, öğretmenin mesleki bir özerkliği olacak, bağımsızlığı olacak ve toplumsal eşitlik de sağlanmış olacak. Bu bakış bize şunu hatırlatıyor. Öğretmen sadece müfredat uygulayıcısı değildir. Sınıfın pedagojik lideri, okulun ahlak ve kültür taşıyıcısıdır, rol modelidir. Öğretmenine güvenmeyen bir sistem, öğrencide de güvenli öğrenme iklimi kurmakta zorlanır. Şimdi soruyorum size, sınıfta disiplin yok. Peki bunun mesuliyetini kime yükleyeceğiz? Devlet, hükümet, bakanlık yeni eğitim öğretim yılında ilk dersin mavi vatanımızla alakalı olmasını öngörüyorsa, Gazze ile ilgili olmasını öngörüyorsa, şahit olduğumuz gözlerimizin önünde 2,5 yıldan beri süre gelen bir insanlık dramına, bir soykırıma karşı bir başkaldırışla alakalı tarihe not düşmekle ilgili bir şey olduğunu savunuyorsa ve öğretmenler de çıkıp buna direniyorsa, sizce o öğrenciler o sınıfta ne hisseder? Ya benim öğretmenim Milli Eğitim Bakanlığı'nı sallamıyorsa ben de öğretmeni sallamayabilirim. Bir ülkede öğretmenin arkasında durulmayan bir eğitim sisteminde öğrenci her şey yapabilir. Veli her türlü okul basabilir. Maalesef. Öğretmen niteliği eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim politikaları çalışmaları tanınan Amerikalı eğitim bilimci, araştırmacı, akademisyen Linda Darling Hammond'ın öğretmen gelişimi ve okul kapasitesi üzerine yaptığı çalışmalar bize aynı hakikati anlatıyor. Darling Hammond'a göre güçlü okul yalnızca fedakar öğretmenlerin kişisel gayretleriyle değil aziz dostlarım. Öğretmenini geliştiren, destekleyen, koruyan toplumsal kapasiteyle inşa edilir. Öğretmeni yalnız bırakarak okul güçlenmez. Güçlenemez çünkü. Sınıfta güçlü öğretmen istiyorsak, öğretmenin arkasında güçlü mesleki destek, güvenilir yönetim ve adil bir okul sistemi olmalıdır. İnsan ilişkileri, iletişim, değer görme, insanı insan olarak anlama değil mi? Bunu söylediğimde aklınıza kim geliyor? Psikolog yazar merhum Doğan Cüceloğlu'nun insan ilişkilerinde vurguladığı temel bir hakikat vardır. İnsan görülmek ister, duyulmak ister, değerli hissetmek ister. Doğan Cüceloğlu'nun bu yaklaşımı bize insanın sadece rolünden ibaret olmadığını, her insanın anlaşılma ve değer görme ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor. Öğretmen de nihayetinde bir insandır. Öğretmen de okulunda görülmek, emeğinin fark edilmesi ve arkasında durulduğunu hissetmek ister. Öğretmenin değerinin korunmadığı bir eğitim sisteminde sınıfın duygusal zemini de korunamaz, yok olur. Öğretmenin Bir eğitim sisteminde sesi kısıksa, kalbi kırıksa eğitimin bel kemiği kesinlikle yamuktur aziz dostlarım. Peki okul yönetimi neden bu konuda çaresiz, etkisiz ve yetkisiz kalıyor? Aziz dostlarım, şimdi okul yönetimini de insafla ele alalım, konuşalım. Okul yönetimi de çoğu zaman kötü niyetli değildir, tamam. Ama birçok okul yöneticisi baskı altındadır. Bir tarafta devletimizin istekleri, talepleri vardır. Bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın talepleri vardır, baskısı vardır. Bir tarafta öğrenci velisinin baskısı vardır. Bir tarafta öğretmenlerin haklı talepleri vardır. Bir tarafta okul yönetimiyle öğrencinin böyle arasında kalan bir öğretmen psikolojisi vardır. Bir tarafta öğrencinin savunması vardır. Mevzuatın sınırlaması vardır. Şikayet edilme korkusu vardır. Allah muhafaza sosyal medyaya çok acımasız bir şekilde kadere uğrayıp düşme riski vardır. Öğrenci kardeşlerimi tenzih ediyorum ama bu konuda sosyal medyaya mahkemeleri sonuçlanmış birkaç vaka düştü yani. 3 tane haylaz kız, yani edebimden dolayı sadece haylaz vasfını ekledim önlerine. Onlar başka vasıflar eklenmeyi de hak ediyor ama. Gidip direkt öğretmeni şunu söylüyorlar. Taciz etti, hatta tecavüz etti, hatta şöyle şöyle yaptı diye şikayet ederiz. Ailenden de olursun, işinden de olursun, bize bu notu vereceksin diye. Aziz dostlarım, bu lisede ortaya çıktı, üniversitede ortaya çıktı, yüksek lisans doktora düzeyinde de ortaya çıktı. Böyle bir sistemde ben hangi derdime yanacağımı şaşırmış durumdayım. Hala kadının beyanı esastır, esas aldığımızda neden öğretmenin beyanı esas değil? Neden erkeğin, insan değil miyiz biz yani? Neden erkeğin beyanı esas değil? Neden alim bir insanın beyanı esas değil? Neden? Bazen bakıyorum, küçücük bir çocuğa zulmedilmiş, küçücük minnacık bir çocuğa ya, toplumsal duyarlılığa bakıyorum. Bunu söylerken de eziyet edilsin falan anlamı çıkmasın aziz dostlarım. Biz de hayvan severiz, biz de hayvanların düşmanı değiliz yani. Ama bir kediye, bir köpeğe yol kenarında bir zarar verildiğinde toplumsal vicdan, mahşeri bir vicdan gibi ayyuka çıkıyor. Ya öbür tarafta, yani tabii ki yanlış anlamayın lütfen, yani bir kediye zulmeden kadının cennetlik olduğu, bir köpeğe su veren fena meşhur olmuş fani bir kadının cennetle müjdelendiği var kadim rivayetlerde. Karıncayı ezmeyen bir toplum, karınca Neml suresinde karıncalarla Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası geldiğinde sahabe-i kiramdan bir kısmı ayaklarını ahlal bağlamışlar. Ses çıkaralım, geldiğimizi duysunlar da ezmeyelim bu karınca milletini diye. Müslüman eziyet eden değildir, kötülük eden değildir, elinden, dilinden, belinden emin olmayan değildir. Müslüman karşısındakine kendini kötü hissettiren değildir. Müslüman bizatihi kötülük yapan biri değildir çünkü. İyilik elçisidir, barış elçisidir. İnsanları salim ve selamette bırakan İslam dininin temsilcisidir. Ama elbette doğaya, hayvana, kurda, kuşa, börtüye, böceğe zarar vermeyelim. Hazreti Muhammed Mustafa bizim rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yatsı namazından sonra dışarıya çıkmamamız gerektiğiyle alakalı haşeratın, börtü böceğin hakkını koruyarak ümmetine tavsiye veren bir peygamber benim peygamberim. Ama buna rağmen hani mahşeri vicdanın kediyle köpekle ayyuka çıkıp da ülkenin geleceğiyle alakalı herkesin sinir alınmış diş gibi sessiz sakin kalmasını yüreğim kaldıramıyor. Dolayısıyla bu tarz bir aman şikayet edilmesin, aman soruşturma açılmasın, aman okulun adı çıkmasın, aman olay büyümesin. Ne olur bu durumda? Yönetici eğitimci şapkasını, eğitim lideri şapkasını çıkartır, itfaiyeci şapkası takar, kriz söndürücüye dönüşür. Aman tadımız bozulmasın, aman yangın çıkmasın, aman başımıza bir kötülük gelmesin diye. Ama bazen yangını söndürmek için yapılan şey, koru halindeki ateşi sınıfın içinde bırakmak olur. Bununla alakalı durumu ben hani biraz da böyle karikatürize ederek şuna benzetiyorum. Bu Isparta'da birkaç gün evvel çıkan yangında yanık nedeniyle acil servise götürülen vatandaşla yapılan tetkiklerde aziz dostlarım çok sayıda kırık tespit ediliyor. Doktorun sorusu üzerine vatandaşın verdiği cevap şaşkına çeviriyor herkesi. Ya doktor bey diyor, beni kürekle söndürdüler. Yani söndürelim derken kürekle orasına burasına vura vura kemiklerini kırmışlar adamın. Hani bırak dağınık kalsın der ya bazen insanlar. Aynen öyle yani. Maalesef öyle. Dolayısıyla bugün sınıfların yangını söndürmekle alakalı yapılan şeyler, alınan tedbirler de yangını söndürmüyor. Sınıfı bizatihi ateşin içine atmakla eşdeğer hale geliyor. Sorun çözülmez, ertelenirse büyür. Öğretmen uyarır, öğrenci sınırını test eder. Yönetim bunu yumuşatır, veli bastırır, kural geri çekilir. Öğretmen üstüne bunu soruşturma geçirirse sınıf bunu elbette görür. Ondan sonra sosyal medyada gördüğümüz, rastladığımız öğretmeni ders anlatırken sahneye çıkıp, tahtanın önüne çıkıp göbek atan, dans eden, öğretmenin omzuna çıkmaya çalışan, öğretmeni omzuna alan, bugüne kadar benzerini görmediğimiz inanılmaz tipler, korkunç tipler sınıfta zuhur eder. Sonra okul yönetimi, biz olayı büyütmeyelim derken aslında otorite boşluğunu büyütmüşüz fark eder ama iş işten geçmiştir yani. Disiplin süreçleri yavaşsa, caydırıcılık zayıfsa davranışla sonuç arasındaki bağ kopar. Adalet zayıflar. Adalet terazisinin, kantarının topuzu kopar. Davranış ihlali anlık yaşanır ama sonuç süreci haftalar sonra gelirse öğrenci zihninde o davranışın anlamını siler. Çünkü geciken disiplin çoğu zaman disiplin olmaktan çıkar, sadece evrak sürecine dönüşür. Geç gelen adalet, adaletsizliktir sözü gerçek olur. Bir de evrak kültürü meselesi var. Bazı okullarda tutanak vardır ama tutarlık yoktur yani. Form vardır ama ortak duruş yoktur. Toplantı vardır ama öğretmenin yanında duran canlı bir kültür yoktur. Oysa okul kültürü duvarda yazan o çerçevelendirmiş tabelalar içerisinde can canlı yazılar değil, kriz anında haklının yanında durulduğunun yaşanarak ispat edilmesidir. Türkiye'de okul içinde, sınıf içinde öğretmenlere yönelik şiddet haberleri bu gerilimin doğru olduğunu gösteriyor bize. Ankara'da bir öğretmenin öğrenci uyardığı gerekçesiyle veli ve yakından saldırısına olduğu haberler, Şanlıurfa'da bir velinin okula bıçakla gelerek öğretmeni hedef aldığına dair haberler. Yani hemen hemen her ilimizde her hafta bir olay sosyal medyaya düşüyor değil mi? Okulun ne kadar açık bir baskı alanına dönüştüğünün bir göstergesi aslında. Bunu söylerken tabii ki ben de bir veliyim. Haddini bilen bir veliyim üstelik. Haddini bilen bir veli derken hani ben öğrencilerin geleceği adına okulda yapılanlarla ilgili okulu, sınıfı, öğretmeni, velileri eleştirmişliğim vardır. Ama bir tanesine bir örnek vereyim aziz dostlarım. Esas mı, usul mü? Usul esastan öncedir yani. Muhammed İkbal yavrumun ödevlerle ilgili böyle çok böyle canı sıkılınca ben de zaten o dönemde buna çok kafa yormuştum. Öğretmenim bana ödev verme, değer verdiği bir kitap çalışmam da oldu. Ama öğretmen de Allah razı olsun kötü niyetli değil ama sistemin kurbanı. Öyle ödevler veriyor ki ya arkadaş diyorum ki hocam ödev çok değerli bir şeyse bunu sizden mahrum kılmayalım. Siz de bir eğitimcisiniz. Bu çocuklar da bu eğitim camiasında. Öğretmen de günlük ödev yapsın. Var mısınız? Hani Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde böyle bir kampanya yapalım. Eve gittiğinizde en az 3-4 saatini alacak bir ödev bir öğrenciye yüktür. Olamaz aziz dostlarım ya. Olamaz ya. Hele hele bugün bu sistemin verdiği şekliyle ödev asla olamaz yani. Nasıl bir ödev olabilir? Evladım git babanı iş yerinde bir yarım gün seni okuldaymış gibi sayacağız, okula sayacağız. Git, elinde de telefon var. Her bir şeyi de sosyal medyada haltı paylaşıyorsun. Sosyal medyada paylaşmama, git babana bir çek bakalım ya. Git röportaj yap babanla. Git bak nasıl çalışıyor, bir gör, bir anla. Nasıl emek veriyor? Sabahleyin servise binerken, yolda toplu taşımadaki çektiği çileleriyle, o alın terinin gerçek helal rızkın çabasını bir anla diye. Git annenin bir gün içerisinde evde yaptığı ev işlerine yardımcı ol. Biz seni okulda sayacağız. Bir bak bakalım annenle konuş. Bu işler kolay mı zor mu? Çamaşır, bulaşık, ev işi zor şekerim derler yani. Git anneannenle bir konuş. Dedenle bir eski hanekleri, eski yaptıkları şeyleri bir dinle bakalım. Bir amcanı, bir dayını, halanı, teyzeni, kuzeni ziyaret et. Bir komşuna git. Komşuluğundan razı mı? Gürültü mü yapıyorsun, ses mi yapıyorsun, saygılı mısın, sevgi dolu musun? 3 tane arkadaşınla git bir konuş, onlarla röportaj. Hani ödev böyle olsa canım kurban. Dayanılmaz bir hal aldı dolayısıyla verilen o saçma sapan ödevler. randevu aldım öğretmenimizden, oğlumun öğretmeninden. Pınar hocam dedim, size bir sunum yapmak istiyorum. Hani okulda müsait olduğu bir vakti söylerseniz ben geleceğim. Okul yönetiminden de izin aldım. Öğretmen, ben, eşim Sema Hatun, üçümüz toplantı salonuna girdik. Projeksiyonu taktım bilgisayarı. 263 sayfa anlattım 2 saat boyunca. En son Pınar hocam dedi ki, Münir hocam çok haklısınız, kesinlikle katılıyorum. Ödevin öğrenciyi bir gram geliştirdiği yok. Ama dedi, veliler çok baskı kuruyor. Aman hocam boş kalmasın. Yoksa sosyal medyaya sarıyor, telefona sarıyor, bilgisayara sarıyor, oyuna sarıyor, televizyona sarıyor. Onun için de ödev vermek zorundayız. Aziz dostlarım, böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir zararlı alışkanlık ona daha fazla zarar veren bir alışkanlıkla yok edilir mi? Bugün 18 milyon öğrencimizin ev fobisi başladı bu yüzden. Çocuklar evi kötü bir yer olarak biliyorlar. Çünkü arka fonda, bilinçaltında ödev kaygısı var. Şimdi yine inanılmaz, o bana zor gelen, hani o kötü bir tabir kullanmak istemedim. Onlar kullanıyorlar, öğrenciler hoş. Yine o ödevi yapmak zorunda kalacağım, yine böyle mahvolacağım diye eve gitmek istemiyor çocuklar. Ayaklar geri geri gidiyor. Dolayısıyla hani elbette her veli suçlu değildir, her öğrenci sorunlu değildir, her öğretmen pasif değildir. Ama sistemin zayıf halkaları çoğaldığında iyi niyetli insanlar bile bu anlattığım örnekte olduğu gibi etkisiz ve etkisiz kalabiliyor. Modern yönetim, kurum kültürü, liderlik, etkili organizasyon çalışmalarıyla tanıdığımız Avusturyalı düşünür yazar Peter Drucker'ın yönetim yaklaşımları bize şunu söylüyor. Ölçmediğiniz, takip etmediğiniz ve sahiplenmediğiniz bir problemi yönetemezsiniz. Kısaca, ölçülemeyen yönetilemez diye mottolaşmış Drucker'ın bu düşüncesi. Drucker'ın bu düşüncesi bize iyi niyetli sistemin yerine geçemeyeceğini hatırlatıyor. Okulda davranış problemleri sadece işte bir olay oldu, tutanak tutuldu seviyesinde kalırsa bir okul kültürü kurulamaz. Davranış ihlallerinin görülmesi gerekiyor, kayda alınması gerekiyor, takip edilmesi gerekiyor. Adil bir sonuçla intihacı neticelendirilmesi, ilişkilendirilmesi gerekiyor aziz dostlarım. Bu anlamda bir okulun gerçek yönetimi kriz anında öğretmenin yanında durduğu kadar güçlüdür. Sistem varsa öğretmen sınıfta güçlüdür. Okul velinin karşısında bir sistem sahibidir. Eğitim güven veren bir faaliyettir. Adalet de herkesi eşit uygulanması açısından bir standartizasyon getirir. O standartizasyonun garantisidir. Ve biz yönetim biliminde biliyoruz ki standartizasyon kalite getirir. Bir öyle, bir böyle, oraya böyle, buraya böyle, bazen öyle, bazen böyle bir uygulama asla sadere şifa, bir yaraya merhem olamaz. Aziz dostlarım, sınıfta otorite boşluğu nasıl oluşur? Çok basit bir denklemle oluşur. Öğretmen uyarır, karşılığı olmaz. Öğrenci bunu anlar, hemen tekrar eder. Yönetim destek vermez, sınıf bunu görür, izler, otorite zayıflar. Ondan sonra öğretmenin omzuna çıkan, onu omzuna alan, ders varken onu alaya alan, onunla inanılmaz kötü, berbat, rezil bir şekilde şakalaşan rezil rüsvayı hareketler sınıfın standardı olur. Bu kadar basit. Sınıfta birkaç öğrencinin davranışı bu şekilde bütün sınıfın iklimini değiştirir. Çünkü maya bozuksa yoğurt olmaz. Süt bozuk, maya iyiyse de yoğurt olmaz. Süt de bozuk, maya da bozuksa zaten bir halt olmaz. Dolayısıyla bazen bir zıpır öğrenci, bazen birkaç öğrenci düzeni bozar. 20 öğrenci öğrenmek ister ama ders işlenemez. Şimdi soralım. Bir sınıfta 2-3 öğrenci sürekli düzeni bozuyor. 20-25 öğrenci sürekli öğrenmek istiyor ama ders işlenmiyorsa burada kimin hakkı korunuyordur sizce? Hep sorun çıkartan öğrencinin duygusunu konuşuyoruz. Peki öğrenmek isteyen sessiz öğrencinin hakkını ne zaman koruyacağız? Bu açıdan disiplin zayıflığı sadece sorun çıkartan öğrenci değil, öğrenmek isteyen öğrenciyi de cezalandırır. Yani öğrenmek isteyen, öğrendiği bilgiyle ülkesinin geleceğine katkı sağlayan, yani aslında o öğrencinin şahsında bir ülkenin geleceği cezalandırılır. İşte bu noktada hak dili ile sorumluluk dili arasında bir denge kurmak zorundayız. Öğrencinin elbette hakları vardır. Güvende olma hakkı vardır, onurunun koruması hakkı vardır, öğrenme hakkı vardır, yanlış anlaşılmama hakkı vardır. Ama öğrencinin de sorumluluğu vardır. Arkadaşının en büyük hak, arkadaşının öğrenme hakkına saygı duyma sorumluluğu vardır. Öğretmeninin emeğine saygı duyma sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Sınıfın düzenini bozmama sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Kendi davranışının sonucuyla yüzleşme sorumluluğu vardır. Etkili insanı ya da dışkanlığı, Seven Habits of Highly Effective Person kitabıyla tanıdığımız Stephen R. Covey'in yaklaşımında sorumluluk alanı çok önemlidir. Covey, insanın önce kendi etki alandaki sorumluluğunu görmesi gerektiğini anlatır. Etki alanı mı, ilgi alanı mı? Biz etki alanını bırakıp hep ilgi alanını konuşan bir tarzda devam ediyoruz hayatımıza. Halbuki sonuç etki alanımızdadır. Etkiliyoruz çünkü o alanı. İşte bu bakışı sınıfa uyarladığımızda öğrenci sadece haklarını değil, kendi davranışının sınıf üzerindeki etkisini de görüp ona göre davranmalı. Her öğrenci kendi davranışından sorumlu olduğunu öğrenmeli ve sınıfta bu şekilde ortak bir düzen, ortak bir saygı kültürü kurulmalıdır. Karakter eğitimi ve ahlaki gelişim çalışmalarıyla tanıdığımız Amerikalı eğitim bilimci psikolog Thomas Lincona'nın karakter eğitimi yaklaşımı burada özellikle çok önemlidir. Lincona'ya göre karakter sadece neyin doğru olduğunu bilmek değildir. Karakter sadece neyin doğru olduğunu bilmek değildir. Doğruyu sevmek, doğruyu istemek ve doğru davranışı hayata geçirmektir. Bu yüzden karakter eğitimi, ahlaki bilme, ahlaki hissetme, ahlaki davranma boyutlarıyla birlikte düşünmelidir. Sınıfta sadece saygı önemlidir demek yetmez. Saygı davranışta da görülmeli. Sorumluluk sınıf düzeninde de hissedilmeli. Öğrencinin ahlaki bilgisi günlük davranışına da dönüşmelidir mesela. Çünkü sorumluluğu olmayan hak sınıfı özgürleştirmez, dağıtır. Aziz dostlarım, her ne kadar öğrenci, öğretmen, veli, okul, sınıf üzerine konuşuyorsak da lütfen bu anlattıklarımı bir ülkenin geleceği, gelecekte yaşayacağınız Türkiye'nin durumu olarak o bakış açısıyla dinleyiniz. Sizden istirhamım bu. Bu haftalık bu kadar diyelim. Okullarımızda, sınıflarımızda, öğrencilerimizde, öğretmenlerimizde gönlümüzü yaralayan, yüreğimizi yaralayan, bizi büyük bir şaşkınlığa, üzüntüye gark eden o sorumsuz, sıkıntılı davranışların, kin ve nefret dolu eylemlerin nasıl oluştuğuyla alakalı kök nedenleri konuşmaya, sebeplerini, çarelerini, sonuçlarını anlatmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.